Kalbin Sesi Erkam Radyo'dan hepinize hayırlı günler dileriz. Okudukça programındasınız. Bendeniz Yusuf Temizcan.
Bendeniz Furkan Özkul.
Yepyeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Yeni çıkan kitaplardan, dergilerin son sayılarından, eskimez eserlerden bahsediyoruz bu programımızda. Kitapların izin verdiği müddetçe çeşitli konulara değinmeye çalışıyoruz Furkan'la birlikte ve onları sizlerle hasbihal etmeye gayret ediyoruz. Bugünkü programımız için de sizler için yine çeşitli dergiler hazırladık, kitaplar hazırladık. Neler var Furkan sende bugün?
Evet Yusuf, bende bugün Nietzsche Ağladığında var, Irvin Yalom'un. Bugün dinleyicilerimizle...
Çok önemli bir kitap bu değil mi?
Evet evet, yani oldukça popüler bir kitap. Uzun yıllardan beri çok satanlar içerisinde.
Bu da epey bir baskı yaptı bildiğim kadarıyla.
Tabii bendeki 31. basım Yusuf. Ancak şu an 84. baskıyı yaptı.
Baya baya. Evet. Yani bir kitabın 84 baskı yapması demek baya başarılı olduğu anlamına gelir. Çünkü bunların her biri 2000-3000 adet basılsa çok ciddi bir rakam yapar ve hacimli bir kitap, bir taraftan da entelektüel bir boyutu olan bir kitap. Yani sonuçta bir popüler bir bilgi sunmuyor.
Evet Yusuf, yani kitabın satış sayısı arttıkça basım içerisindeki kitapların sayısı da artıyor. Örnek verelim, mesela bir kitap senede 2000 basıyorsa ikinci sene ikinci basımı da 2000 oluyor, örnek veriyorum. Ama diyelim çok aniden tükenmişse stoklar birinci basımda, ikinci basımı 2000 ise 10.000'e çıkarıyorlar. 20.000'e çıkarıyorlar. Sayıyı arttırıyorlar.
Doğru.
Dolayısıyla bu kitaplar
yıl içindeki aylara göre de değişebiliyor.
Kesinlikle değişiyor.
Mesela Eylül-Ekim ayı tam yayıncılık sezonunun bir bahar dönemidir. Yeniden başladığı bir dönem. Orada yeni bir baskı yapacaksa kitap daha fazla adet yapar. Ama mesela yazın başlangıcında yapacaksa veya Ocak ayında yapacaksa daha az yapar. Bu 84 baskı çok iyi bir rakam.
Gerçekten Ayrıntı Yayınlarından çıkan bu kitap 84. basımını yapmış durumda.
Programımızın ilerleyen dakikalarında bu kitabı biraz daha açmaya çalışacağız. Dilersen ben bazı dergilerin Mayıs sayılarından söz ederek söze başlayayım. İlk olarak da Genç dergisinden girelim. Genç 140. sayısına ulaştı Furkan. Biz de mümkün olduğunca aslında her ayın ilk programlarında Genç'in yeni sayısından söz etmeye çalışıyoruz. Çünkü çok önemli bir dergi olarak görüyoruz Genç'i. Türkiye'de gençlik dergiciliği anlamında hala çok ciddi bir boşluk olduğunu düşünüyorum ben Furkan. Çeşitli gençlik dergileri son zamanlarda arttı. Geçen programımızda mesela Sade Soda dergisini konuşmuştuk. İşte Nefer dergisini konuşmuştuk. Genç Öncüler dergisi var. Pek çok farklı dergi var gençlikle ilgili. Fakat bana sorarsan hala bu anlamda bir boşluk var ve boşluğa talip olacak dergiler başarıyı yakalama anlamında da hep bir adım öne çıkacaklardır. Çünkü tabiatın gereği bu. Bir boşluk varsa o boşluğa da siz talip olduğunuz zaman illaki bunun bir karşılığı bulunur. Gençlik alanında yani özellikle slogan üretebilecek, hareket dinamizm katabilecek ve bunu da fikirle beraber yapabilecek. Yani boş sloganlar değil, fikirle beraber bunu inşa edebilecek dergilere ihtiyaç var. Tabii son zamanlarda popüler edebiyat dergileri dediğimiz bir akım var. İsmini çok zikretmeye gerek yok. Pek çok dergi peş peşe yayınlanmaya başladı. Bunlar da satış anlamında her ne kadar belli bir başarı yakaladıkları ortada olsa da bir içini doldurma anlamında, okuyanlara hani doğrudan bir katkı sunma anlamında veya harekete geçirme anlamında veya başka büyük eserlere, büyük fikirlere yönlendirme anlamında zayıf kaldığını düşünüyorum ben. Çünkü bu da popülerliğin bir tabiatın doğal gereği. Yani popüler olan hızlı tüketilir. Bunu da konuştuk daha önceki programlarımızda. Fakat siz İşte Genç'in yapmaya çalıştığı gibi ebedi gençlik çağrısı diyerek, işte dert vurgusu diyerek, işte bu sayısında var mesela Salih Amel Zamanı diyor. Yani daha ötelere bir vurgu ve daha derinden bir altının çizme eylemi yaptığınız zaman bu daha kalıcı hale gelir ve daha faydalı olur.
Dünyanın kendine has bir yapısı var Yusuf. Belli bir zaman dilimi yaşadığımız bir yerdeyiz, mekandayız. Dolayısıyla insanların vakitleri çok kısıtlı. Çünkü vakit hızla bitiyor, tükeniyor ve insanlar yavaş yavaş mezara doğru sürükleniyorlar. Ve bu insanların bilinç dışında yaşadıkları bir gerçek. Halbuki biz her gün yani ölüme birazcık daha yaklaşıyoruz demiyoruz ama bilinç dışımızda devamlı bizi dürtüleyen bir huzursuzluk halinin beslendiği kaynak olarak doktorlar, psikiyatristler tarafından ifade edilen bir husus. Dolayısıyla insanlar gündelik yaşantıdan daha fazla istifade etmek için, dünyevi anlamda istifade etmek için bu fast food kültürüne sığınma durumundalar. Ben ona da biraz tabii eleştirel bakıyoruz biz seninle birlikte. Dergiler de sanki biraz bu fast food kültürüne
yani
uyum
ister istemez etkileniyorlar ondan. Tabii ki çok doğru yani. İster istemez bu kültürden etkileniyorlar. Çünkü diğer taraftan hani sadece dergileri suçlamayalım. Evet, müşterilerini de suçlayalım. Okuyucularını da suçlayalım. Onlar da onu talep ediyorlar.
Bir de şunu söyleyeyim. Aynen çok doğru bir noktaya geldin Yusuf. Yani dergi çıkaran kimseler de mesela ben bazı dergileri takip etmiştim. Üniversite yıllarında hatta lise dönemlerinde gayet kaliteli dergiler çıkıyordu.
Yani seninle beraber biz üniversitedeyken mesela K dergisini takip ediyorduk değil mi? Haftalık çıkıyordu. Bir biyografi dergisi olarak çok kaliteli bir dergiydi ve ciddi bir müşterisi de vardı.
Evet, ben şunu demek istiyorum. Çıkan dergilerin birçoğu maddi problemler yaşadığı için kendini döndürmek için bir sürükleyicilik arıyorlar. Bu da aslında sığındıkları bir liman olarak popülerlik karşılarına çıkıyor. Yoksa bence güzel eserler çıkabilir. Yani Türkiye'de güzel dergiler, güzel kitaplar çıkabilir ama yazarlar dünyanın şartları göz önünde bulundurulduğunda kendilerini de maişetlerini de düşünmek durumundalar. Burada aslında iş daha çok sanatı destekleyen kimselere düşüyor Yusuf. Yani sanata destek verecek olan iş adamlarına, düşünürlere, işte devletin belli imkanları söz konusu olabilir. İş bence buraya geliyor çünkü
yani niteliği önceleyenlere,
evet.
İşte devlet belki bazı kanallardan veya önemli iş adamları işte çeşitli vakıflar kurarak bunu fonlamak anlamında destekleyebilirler. Fakat bence burada şöyle bir şey var. Yani onun da yine müşterisini doğurması lazım. Yani tamam bir şekilde hani vakıflar, iş adamları desteklesin böyle niteliği önceleyen dergileri. Fakat kim okuyacak, kime satacaklar bunu? Burada bence şu öne çıkıyor. Nitelikle popülerliği bir potuda eritebilen, onu cem edebilen, telif edebilen dergiler belki daha başarılı olabilirler. Aslında genç de biraz bunu yapmaya çalışıyor Furkan. 12 yıllık geçmişinde. İşte yani hani biraz popüler ve işte biraz nitelikli adamlarla söyleşiler yapmaya çalışıyor. Yine popüler başlıklar öne çıkartmaya çalışıyor. Yani okuyucunun ilgisini cezbedecek. Yani sanat sanat içindir deyip kenara çekilmiyor.
Evet Yusuf, dediğiniz gibi yani şu an Türkiye'de de çeşitli dergiler var. Bu dediğin kıvamı yakalamaya çalışan Genç Dergisi de bunlardan bir tanesi. Özellikle bu son biçiminde değiştirmesiyle birlikte böyle elinize aldığınızı gerçekten incelemek istediğiniz ve incelediğinizde bazı sayfaların sizi sürüklediğini hissettiğiniz bir dergi.
Evet, bu sayısında neler var? Hemen biraz bakalım başlıklara. Taha Kılınç'ın Haydi Beyler Camiye başlıklı bir yazısı var. O dikkat çekiyor. Kapağı da zaten alınmış. Biliyorsun son zamanlarda hani kadınların camilerde kendilerine daha fazla yer bulmaları, daha sağlıklı bir şekilde ibadet edebilmelerine yönelik bazı yüksek sesler çıkmaya başladı. Hatta bu biraz daha abartılarak diyelim tırnak içerisinde. İşte kadın erkek yan yana da namaz kılabilir, işte biz niye arkalara atılıyoruz gibi eleştiriler de gelmeye başladı bazı kesimler tarafından. Buna karşı Taha Kılınç'ın bir itirazı var, bir eleştirisi var. Zaten dergideki köşesinin ismi de Furkan Bir Başka Açıdan isimli bir köşe. Orada yani bu meseleyi biraz farklı bir veçeden dikkat çekmeye çalışıyor. Haydi Beyler Camiye başlığıyla. Ümit Meriç'le bir söyleşi var. Ümit Meriç'in yakın zamanda bir kitabı çıkmıştı yeni. Bu programda da söz etmiştik hatırlarsan. Babam Cemil Meriç isimli İnsan Yayınları'ndan. O kitap üzerine bir söyleşi var. Söyleşinin başlığı Hafızamızın Yeniden Fethi Gerekli. Mustafa Özel'le bir söyleşi var. Mustafa Özel'in de iki tane yeni kitabı çıkmıştı. Roman diliyle iktisat, roman diliyle siyaset kitabı. Programımızın sabit dinleyicileri hatırlayacaklardır bu kitapları. Mustafa Özel Bey'le söyleşinin başlığı da Emperyalizmin Gerçek Yüzü Romandadır. İhsan Fazlıoğlu'yla yine Genç'te bir röportaj var. Baliyiz ama akil değiliz diyor İhsan Fazlıoğlu. Orada da şunu dikkat çekmek isterim. Son zamanlarda deizm ve ateizmin yükseldiğine dair bir tartışma var. Bu tartışmaya da İhsan Fazlıoğlu bir konferansında çok çarpıcı bir ifadeyle aslında tartışmanın yönünü değiştirdi. Dedi ki 15 Temmuz'dan bu yana benim üniversitedeki odama yaklaşık olarak 17 tane başörtülü geldi farklı zamanlarda ve bunlar ateist olduklarını söylediler bana. Sonra işte tabii başörtülü ateistler mi var diye hemen atlayan bazı haber siteleri, bunun üzerine yaygaralar koptu. İşte hayır böyle bir şey olamaz diyenler oldu. Fakat İhsan Fazlıoğlu o süreçte biraz daha bu suskunluğa geçti. Yani tekrar bir açıklama yapmaya ihtiyacı hissetmedi. Fakat Gence verdiği söyleşide bu meseleyi biraz daha açıyor. Ve esas olarak burada başörtülü ateistler, deistler meselesine takılıp kalmanın bir anlamı olmadığını, yani bunun niye böyle olduğunu veya böyle bir şeyin nasıl önlenebileceğini vesaire, bunun üzerinde durmamız gerektiğini vurguluyor bu söyleşide ve çok önemli bir söyleşiydi. Salih Yüzgenç'in yaptığı, Genç Dergisi'nin bu sayısında yer alan bu söyleşiyi ve diğer yazıları hararetle tavsiye ederiz diyelim. Dilersen bir başka dergiye geçeyim. Marketing Türkiye dergisinden bahsetmek istiyorum. Mayıs sayısında Marketing Türkiye dergisi biraz reklamcılık meselesinin de tabii tam ortasından konuşarak bir şeyi vurguluyor. Ölümle yaşam arasında ince çizgi in-house. Bu reklamcılık sektöründe şey, yani tuhaf bir gerilim. Kapağında da zaten bunu çok güzel bir şekilde ifade etmiş Marketing Türkiye dergisi. Böyle iskelet, kafa iskeleti olan 4 tane farklı fotoğraf var. Onlara farklı gözlükler ve farklı kulaklıklar vermiş. Bu da yani ölüm, insanın hem ölüm hakikati hem de buna karşı işte reklamcılık sektörünün nerede durduğuyla alakalı önemli bir mesaj. İsyanın Yükselen Sesi Red başlıklı bir yazı var. Türk Annesinin Anatomisi başlıklı ayrı bir yazı var. Müşteri Deneyimin Kalbi Deneyim Adası'nda Atacak başlıklı bir yazı. Markaların yeni gözdesi Homo Becarus. Yani bu bekar müşterilere karşı geliştirilen reklam stratejilerinden bahsediliyor. Sosyal medyanın en iyi ödülleri başlıklı ayrı bir yazı var. Marketing Türkiye dergisi 180 sayfalık oldukça hacimli bir dergi Furkan. Bir diğer dergi yine Mayıs ayı içerisinde çıkan ve 302. sayısına ulaşan Atlas dergisi. Atlas biliyorsun National Geography dergisinin aslında bir tür Türkiye versiyonu gibi hareket ediyor. Önemli doğa fotoğrafları, doğa olaylarına dair hem bir söyleşiler, dosya çalışmaları hem de iyi bir görsel şölen sunuyor ve 25 yaşına gelmiş.
Evet Yusuf, Atlas dergisini zaman zaman bizler de takip ediyoruz. Çok güzel manzara fotoğraflarının olduğunu görüyoruz ve manzara fotoğrafları eşliğinde bölgeyle ilgili gayet güzel bilgilerin verildiğini ve ben Atlas sergisini elime aldığımda Yusuf, hem bilgileniyorum bir taraftan da bu manzara fotoğrafları, yani o görseller insanı bir an kendisinin içine çekiyor, yani böyle bir davet eder tarafı da var.
Tabii.
Bu yani açıdan çok başarılı olduğunu söylemem
bunların
gerekiyor.
Bunların hepsi aslında insanın şükrünü artırmaya yönelik birer vesile. Tabii, böyle tabii, okumak lazım, tabii, böyle kesinlikle. Görmek lazım. Atlas dergisi Mayıs 2018 sayısında Mandela'nın evinde başlıklı bir dosya çalışmasına yer veriyor. Amalfi kıyıları İtalya'da Akdeniz zamanı başlıklı bir yazı var. Tayla kültürü Haydi Oğlum Kemik başlıklı ayrı bir yazı. İstanbul'da kuş göçü, Erasmus Plus gençlerin Avrupa günlüğü, deve güreşleri asırların geleneği, Antalya Taş Devri'nin izleri diğer öne çıkan başlıklar Atlas dergisinin Mayıs sayısında diyelim.
Ama bu tip dergilerde küçük bir eleştiri yapmak gerekirse sanki Yusuf, bu dergiler biraz böyle magazinsel bir yapıyı
yani
andırır gibi.
Yani ister istemez öyle. Biraz önce o konuştuğumuz mesele, evet. Yani popülerliğin işte esiri olmak zorunda kalıyorsunuz. Yani bir tür hani onu satabilmeniz lazım. Bayilerde insanların ilgi göstermesi lazım. O yüzden kapağı sizin iyi başlıklar çıkarmanız gerekiyor vesaire. Buna mecbur kalıyor biraz dergiler.
Evet, şu an zaten büyük oranda dergiler de bu bahsetmiş olduğun şekilde raflarda yerini almış durumdalar. Yani kitap dergileri de olsa bir yönüyle o popüler boyuta, yani tasarım anlamında söylemiyorum, içerik anlamında söylüyorum. Şüphesiz tasarım kişiyi kendine çekmesi gerekiyor ama içerik itibariyle de o asıldan koparan bir tarafın ne olduğunu söylemek mümkün. Dilersen Yusuf, ben bu hafta bahsedeceğim kitaba geçmek istiyorum.
Hay hay.
Nietzsche Ağladığında, Irvin Yalom'un kitabı. Bendeki 31. basım demiştim. Şu an 2018 itibariyle 84. basımını yapmış bir kitap. Oldukça başarılı bir kitap. Irvin Yalom önemli bir düşünür olarak kayıtlara geçmiş. 1931 yılında dünyaya gelmiş ve İkinci Dünya Savaşı'nı geçirmiş, yani şahit olmuş bir yazar. Yahudi kökenli bir yazar.
Felsefeci mi kendisi?
Kendisi asıl itibariyle psikiyatrist. Yani psikolojiyle, psikiyatriyle ilgilenen bir düşünür. Ancak felsefeyle de çok uzak değil. Zaten biliyorsunuz belli hususlarda felsefe, işte psikanaliz, psikiyatri, yani siyaset böyle bir kesişim alanları var. Yani birbirlerinden çok da kopuk olamayabiliyorlar. İrmin Yalom da bunu çok güzel bir şekilde mezcetmiş bir düşünür. Bu kitabında bir kurgu, yani işte 1800'lü yılların sonlarında kendi tarihi verileri itibariyle zihninde kurguladığı bir yapı söz konusu. Bir roman var. İşte Doktor Breuer var. Yani Freud'un hocası diyebileceğimiz bir zat. Freud'u ortaya çıkaran kimse. Yine o dönemlerde Louis Salom, biliyorsunuz, Nietzsche'nin hem yakın arkadaşı hem de Nietzsche'nin evlenmek istediği kimse. Ama daha sonra tabii buna yanıt vermiyor Louis Salom. Ve kitabın ana karakteri Nietzsche var. Ben kısaca temadan bahsetmek istiyorum ve dinleyicilerimize kitabın geri kalanını bırakmak istiyorum. Onlar okusunlar diyorum. Bu kitapta Yusuf, umutsuzluğa kapılmış bir filozof var, Nietzsche. Şöyle bir durumda, Avrupa'nın geleceğini görüyor, dünyanın geleceğini görüyor. Büyük bir ümitsizlik içerisinde ve sesini duyurmaya çalışıyor ama kimse onu duymuyor. Çünkü meşhur değil, henüz günümüzdeki bir Nietzsche değil. Ancak çok sivri bir beyin ve Avrupa'yı farklı bir noktaya sürükleyebilecek bir kafa yapısına sahip, farklı bir felsefe metodolojisi olan bir insan. Ve o dönemde kitaba göre, yani bu romana göre, böyle bir Avrupa'nın düşünsel çıkmazına işaret ediyor diyelim Yusuf. Leo Salom Doktor Breuer'e gider ve der ki Avrupa'nın düşünsel geleceği, entelektüel geleceği tehdit altında. Nietzsche isimli bir düşünür var ve şu an ciddi bir ızdırap çekiyor. Lütfen bu adama sahip çıkın, bunu tedavi edin. Yoksa Avrupa çok şey kaybedecekler ve Doktor Breuer'in ilgisini bir yönüyle çeker ve tedaviye başlarlar. Tedavi başladıktan sonra Yusuf, kimi zaman çok güzel sohbetler geçer, kimi zaman belli çatışmalar ortaya çıkar. Ve en son gelmiş olduğu, böyle içerik olarak söylemeyeyim ama böyle hissettirmek açısından, evet, biraz da ilgi uyandırmak açısından ifade edeyim. Aslında doktor hasta ilişkileri yer değiştirir. Yani konumlar yer değiştirir. Bir ara Doktor Breuer şunu sormaya başlar: hasta o mu yoksa ben miyim? Çünkü Nietzsche,
yani
iyi
burada tabii bir özne ve öteki ilişkisi de aslında bir sarsılan
tabii
bir şey.
Tabii burada bir ben öteki ilişkisi var da muhakkak. Bir de hangimiz öteki, hangimiz ben soruları bu sefer gündeme geldiği için böyle ilginç bir eser, ilginç bir kitap. Ayrıntı Yayınları'ndan çıktığını belirtmiştik. Dinleyicilerimize duyurmuş olalım. Özellikle psikolojiye, psikiyatriye, felsefeye ilgi duyan dinleyicilerimizin ortak ilgi alanına giren bir kitap. Bunu da buradan tanıtmış olduk.
Çok teşekkürler Furkan. Diline sağlık. Benim de bahsetmek istediğim kitap programımız için Rabia Kristin Brodbeck'in Ağla isimli kitabı. Rabia Brodbeck ile biz geçen haftalarda Üsküdar'da Tecrübe Söyleşileri isimli bir etkinlik yapmıştık. Orada kendisinin hayat hikayelerine, tecrübelerine odaklanmıştık ve eserlerinden söz etmiştik. Bir salon programıydı bu. Orada da kendisinden imzalı olarak almıştım bu Ağla isimli kitabı. Zannediyorum şu an yeni bir baskısı yapılmıyor. Umarız tekrar basılır bu kitap. Ağla kitabının kapağında hemen Furkan, Muzaffer Ozak'tan bir alıntı var. Günahlarına ağla, ağlayamıyorsan niye ağlayamıyorum diye ağla.
Muzaffer Ozak Hoca gerçekten önemli bir zat, üstad.
Kesinlikle öyle.
Sahaflar şeyhi olarak bilinen bir kimse.
Allah rahmet eylesin.
Allah rahmet eylesin. Yetiştirdiği çok önemli, çok güzel talebeler
çok
var.
Yani özellikle Batı'dan İslam'a girişte de önemli bir araç, vesile olmuş kendisi.
Yani özellikle bu sufi dili, o Mevlana aşkını Batı'ya duyurmuş, o hakikat dilini daha doğrusu konuşturmuş bir kimse. Ben yakın talebeleriyle de görüştüm Yusuf. Hı hı. Muzaffer Ozak Hoca'nın. Onlardan da dinledim kendisini. Hem okuduklarım var. Gerçekten çok önemli bir görev ifa etmiş. Çok önemli bir vazifeyi yerine getirmiş. Ve o irfan dilinin Türkiye'de önemli temsilcilerinden biri olmuş.
Evet, çok iyi söyledin. Yani o irfan dilinin hakikaten önemli temsilcisi. Ve öyle olmaya da devam edecek, öğrencileri vesilesiyle, eserleri vesilesiyle. Rabia Kristin Brodbeck, İsviçre'de meşhur bir balerinken Furkan, yine işte Muzaffer Ozak ve onun talebeleri vesilesiyle ihtida eden, İslam'a giren bir isim. Daha sonra Türkiye'ye geliyor, Türkiye'ye yerleşiyor. burada evleniyor. Sezai isimli bir oğlu oluyor. Şimdilerde de Türkiye'de yaşıyor. 8 tane ayrı kitabı var. Ağla bu kitaplardan sadece biri. Bir başka kitabı Hazreti İnsan. Bir başka kitabı Fakra Övgü. Şimdi bu kitapta aslında hem kendi hayat yolculuğunu hem de o İslam'a giriş esnasında o yaşadığı hissiyatları aktarmış, anlatmış. Tabii burada şu önemli, Rabia Hanım mesela İsviçre'de Türkiye için doğduğunu söylüyor. İlk bölümün başlığı da bu. Bu mesela çok garip gelebilir ilk duyduğumuzda bize. İsviçre'de ben Türkiye için doğdum. O yüzden şöyle ilginç bir şey oluyor. Yani esas bu çocukluğu, gençliği, kendi ailesi neler yaptı bu kısımları hiç önemsemiyor. Çok hızlıca geçiyor oraları ve çok derin bir şekilde anlatmıyor. Esas bu İslam'a girişini, oradaki o hissiyatını ve daha sonra böyle kalbinde, gönlünde olanları uzun uzun aktarmaya çalışıyor. Yani kitap aslında hani şunu bekliyordum ben. Hatıralarını anlatacak, biraz çocukluğundan bahsedecek, işte nasıl bir hayat yaşadığından söz edecek vesaire. Ama bunlardan ziyade işte Safer Efendi ile olan münasebetinden bahsediyor. Muzaffer Özak'tan bahsediyor. İşte daha sonra İmam Hatip liselerinde yaptığı konuşmalardan bahsediyor. Bu diğer kitapların hazırlanış serüveninden bahsediyor. O ya yani o kısımları biraz böyle çabucak geçmiş.
Evet Yusuf, her insan dünyaya bir amaç için gelir. Görüşü birçok düşüncede vardır, bizde de vardır. Her insanın bu dünyada bir amacı vardır, bir görevi vardır. Ve görevini ifa ettikten sonra bu dünyayı terk eyler. Şimdi biz Müslümanlar olarak şu düşünceye de sahibiz. Hangi amelimizin altında yattığını bilemiyoruz Allah'ın rızasını. Dolayısıyla yapmış olduğumuz her salih amel Allah'ın rızasına yönelik de bir arayıştır. Dolayısıyla Müslüman dediğimiz zaman her zaman yolda olan, bir arayışta olan, Allah'ın rahmetini her taşın altında, her kapının arkasında, işte her kuşun uçtuğu yerde, meyvenin çıktığı yerde arayan bir kimsedir. Ve dolayısıyla devamlı surette bir salih amel işleme ihtiyacı, arzusu, iştiyakı oluşur. Rabia Hanım, ben doğrusunu isterseniz birkaç defa kendisiyle de karşılaştık. Ama bu söylediği şeyi yani kalbimde çok farklı bir açılım sağladı Yusuf. O bahsetmiş olduğu hususta, yani Türkiye için doğdum derken aslında onun hayat bulduğu yer, doğduğu yer Türkiye.
Evet.
Yani İsviçre'de bir ceset olarak, beden olarak doğumu gerçekleşmiş olabilir. Ama hakiki doğumu Türkiye'de, bu topraklarda olmuş. Biliyorsunuz, tasavvuf yolunda meşhur bir olay vardır. Kişi 90 yaşında da olsa herhangi bir tarikata, tasavvufi yapıya intisap ettiğinde o daha bebek olarak tasvir edilir Yusuf. Ve şeyhi diyelim 25 yaşında olsun, hiç önemli değil. 90 yaşındaki adam 25 yaşındaki kimsenin bir manevi evladı olarak kabul edilir. Yani bu bakıldığı zaman çok sembolik bir şey. Yani ve üzerinde düşünülmesi, tefekkür edilmesi gereken önemli bir şey olarak görüyorum Yusuf.
Kesinlikle öyle Furkan. Bugünkü programımızın da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Okudukça'yı dinlediniz. Bir sonraki hafta tekrar buluşmak üzere. Allah'a emanet olunuz.